Ayrım 59.
Katyn'de Polonyalı subaylara ait toplu mezarın ortaya çıkarılışı, Rusya'nın Varşova ayaklanmasını onaylamayışı, Stalin'in Polonya'nın sınırlarının değişmesi konusundaki ısrarı ve Lublin'de Moskova yanlısı Polonyalıların oluşturduğu bir hizbin belirmesi, özellikle Churchill'i Rusya'nın niyetinden kuşkuya düşürdü. Birkaç yıl içinde de bir kukla rejimin kuruluşu ve Batı yanlısı bütün Polonyalıların güç mevkilerinden hemen hemen tümden uzaklaştırılmaları bu korkuları gerçeğe dönüştürdü. Moskova'nın Polonya konusunu ele alış biçimi çok çeşitli yönlerden Almanya meselesiyle bağlantılıydı. Toprak açısından bakıldığında batıdaki sınırların ayarlanması yalnızca Alman topraklarının boyutlarını ufaltmakla kalmadı. Doğu Prusya'nın tümüyle alınması da aynı şeyi yapmıştır. Polonyalılar için Almanların ileride herhangi bir yolla Oder-Neisse hattını yeniden gözden geçirmelerine karşı çıkmak için bir itici güç de oluşturdu. Stratejik bakımdan Rusların Polonya'yı güvenli bir tampon bölge haline getirmek konusundaki ısrarları, Almanların 1941'de yaptıkları saldırının bir kez daha tekrarlanmasını önlemeye yönelikti. Bu yüzden Moskova'nın Alman halkının kaderini belirleme konusundaki ısrarı da mantıklıydı. Politik yönden Lublinli Polonyalıların desteklenmesiyle sürgündeki Alman komünistlerinin yurtlarına döndüklerinde benzer bir rol oynamaları için özel olarak hazırlanmaları arasında bir paralellik vardı. Ekonomik bakımdan Rusya'nın Polonya'yı ve Doğu Avrupalı komşularını sömürmesi, Alman varlığının nasıl soyulup soğana çevrileceğinin bir ön belirtisiydi. Ancak Moskova, Alman halkını sistemli bir biçimde yoksulluğa iterken, onlardan iyi niyet görmesinin mümkün olmadığını anlayınca soyguna son verildi ve Molotov'un tavrı daha umut verici bir nitelik aldı. Ama bu taktik değişiklikleri Rusya'nın Almanya'nın geleceğinin belirlenmesinde söz sahiplerinden biri, belki de başlıcası olma niyetini belli eden açık mesaja kıyasla daha az önem taşıyordu. O halde Rusya'nın politikası hem Polonya hem Almanya konusunda Batı'nınkiyle çatışmak durumundaydı. Politik ve ekonomik açıdan Amerikalılar, İngilizler ve Fransızlar, serbest piyasa düşüncesinin ve demokratik seçimlerin tüm Avrupa'da norm haline gelmesini istiyorlardı. Ancak Londra ve Paris'in laissez-faire yanlısı Amerikalılara göre devletin daha büyük bir rol oynamasını istedikleri açıktı. Stratejik yönden Alman militarizminin yeniden canlandırılmasını önlemek konusunda Batı da Moskova kadar kararlıydı. Özellikle de Fransızların kaygıları 1950'li yılların ortalarına kadar sürecekti. Ama hiçbiri Avrupa'daki Wehrmacht egemenliğinin yerini doğrudan Kızıl Ordu egemenliğinin almasını istemiyordu. Ve 1945'ten sonra hem Fransız hem İtalyan hükümetlerinde komünistler de bulunmasına rağmen Marksçı partilerin herhangi bir yerde gerçekten güç kazanmaları karşısında derin bir güvensizlik vardı. Bu Doğu Avrupa'daki komünist olmayan partilerin sürekli bir biçimde ortadan kaldırılmalarıyla doğrulanan bir duyguydu. Rusya ve Batı arasında bir uyuşma umudunu hala dile getirenler vardı. Ama gerçek olan şuydu ki Batı ile Rusya'nın ayrı ayrı amaçları çok çeşitli biçimlerde çatışma içindeydiler. Bir tarafın programı başarıya ulaşsa öbür taraf kendisini tehdit altında hissedecekti. Soğuk Savaş en azından bu anlamda her iki tarafta tüm insanlığa yönelik varsayımlarında bir uzlaşmaya gidinceye kadar kaçınılmaz görünüyordu. Bundan dolayı gerilimlerin tırmanışını burada adım adım anlatmak gereksizdir. Böyle bir şeyin dünya gücü dinamiğinin gelişimiyle ilgili bu çözümleme için gerekliliği, söz gelimi daha önceki bir bölümde yer alan Metternich diplomasisinin ayrıntılı incelemesi kadar olacaktır. Ancak Soğuk Savaş'ın 1945'ten sonraki özellikleri incelenmeye değer, çünkü bunlar uluslararası ilişkilerin yönetimini günümüze kadar etkilemeyi sürdürmüşlerdir. Bunlardan ilki, Avrupa'da yer alan iki blok arasındaki çatlağın derinleşmesiydi. Bu ikiye bölünmenin 1945'ten hemen sonra olmayışı anlaşılabilir bir şeydi. O sıralar, müttefik işgal kuvvetleri ve Almanlar uzaklaşır uzaklaşmaz, saklanma yerlerinden ayrılıp sürgünden dönerek ortaya çıkan, ardıl partiler için yapılacak başkaca görevler acil idari konularla ilgiliydi. Ulaştırma ve kamu hizmetlerini yeniden işler hale getirmek, kentlere yiyecek maddeleri ulaştırmak, mültecilere konut sağlamak, savaş esirlerinin izini bulmak. Bunlar çoğunlukla ideolojik konumları belirsizleştirdi. Almanya'nın işgal altındaki bölgelerinde Amerikalılar Ruslarla olduğu kadar Fransızlarla da kavgaya giriştiler. Tüm Avrupa'da kurulan ulusal meclislerde ve kabinelerde Doğu'da sosyalistlerle komünistler, Batıda ise komünistlerle Hristiyan Demokratlar yan yana geldiler. Ama 1946'nın sonunda ve 1947'nin başında aradaki uçurum genişliyor ve daha açık hale geliyordu. Alman bölgelerindeki çeşitli halk oylamaları ve bölgesel seçimler, Batı Almanya'nın politik görüşünün Doğu Almanya'nınkinden belirgin bir biçimde farklı hale geldiğini gösteriyordu. Komünist olmayan unsurların Polonya, Bulgaristan ve Romanya'da sürekli olarak saf dışı bırakılmaları, 1947 Nisan'ında Fransa'da komünistlerin hükümetten çekilmeye zorladıkları iç politika bunalımıyla aynı şeydi. Bir ay sonra aynı şey İtalya'da da oldu. Yugoslavya'da ise müttefiklerin savaş sırasında güç paylaşımıyla ilgili olarak yaptıkları anlaşma yerine, Tito'nun politik egemenlik kurması, Batı tarafından Moskova'nın planlı ilerleyişinde yeni bir adım olarak yorumlandı. Bu görüş ayrılıkları ile Sovyetler Birliği'nin IMF'ye ve Uluslararası Bankası'na katılma konusundaki isteksizliği, özellikle Moskova ile savaştan sonra iyi ilişkiler sürdürmeyi uman Amerikalıları rahatsız etti. O halde Batı için Stalin'in de koşullar el verdiğinde Batı ve Güney Avrupa'da denetim kurmayı ve aslında koşulların oluşumunu bu yönde çabuklaştırmayı planladığından kuşkulanmak, olabileceklerle ilgili varsayımlarda fazla ileri gitmek olmuyordu. Bunun açıktan askeri kuvvet kullanımı ile gerçekleşmesi mümkün değildi. Ama Rusların Türkiye üzerinde artan baskısı kaygı vericiydi ve bu durum Washington'ı 1946'da Doğu Akdeniz'e bir donanma özel görev kuvveti yerleştirmeye itmişti. Aynı şey askeri kuvvet kullanımı yerine Moskova'ya dalkavukluk edenlerin savaş yüzünden ortaya çıkan ekonomik bozuklukların ve politik rekabetlerin sürmesinden yararlanma becerileriyle gerçekleştirilebilirdi. Yunan komünist ayaklanması bunun bir işareti olarak görüldü. Fransa'daki komünist destekli grevler de öyle. Rusların Alman kamuoyuna kur yapma girişimi de kuşku uyandırıcıydı. Ve insan gerçekten kaygılanmak istiyorsa komünistlerin Kuzey İtalya'daki gücü de böyleydi. Söz konusu hareketleri ayrı ayrı inceleyen tarihçiler, bunların ne ölçüde Moskova tarafından tasarlanan bir master plana göre denetlenebildikleri konusunda bugün daha kuşkuludurlar. Yunan komünistleri Tito ve Mao Zedong en çok yerel düşmanlarının derdine düşmüşlerdi. Global bir Marksçı düzenin değil, batıdaki komünist partilerin ve sendikaların liderleri de en çok kendi yandaşlarının duygularına karşılık vermek zorundaydılar. Öte yandan bu ülkelerden herhangi birinde komünizm adına sağlanacak bir kazancın, büyük bir savaşa yol açmadıkça Ruslar tarafından memnunlukla karşılanacağı kuşkusuzdu. Ve bu sıralarda George Kennan gibi Sovyetler üzerine uzmanlığı olan kişilerin Sovyetler Birliği'ni bulunduğu yerde tutma yönündeki savunmalarının neden sempatiyle karşılandığını anlamak da kolaydır. Hızla geliştirilen Sovyetleri bulundukları yerde tutma stratejisinin çeşitli unsurları arasında ikisi öne çıkıyordu. Kennan'ın olumsuz nitelikte olduğunu kabul etmesine rağmen, istikrar konusunda sağlam güvenceler sunduğu için askeri liderlerce giderek daha çok tercih edilen ilk unsur, Moskova'ya dünya üzerindeki bölgelerden hangilerinin Birleşik Devletler'in, bize düşman olanların eline geçmesine izin veremeyecek olduğunu göstermekti. Böylece bu devletlere direnme güçlerini takviye için askeri destek verilecek ve onlara yönelik bir Sovyet saldırısı hemen hemen bir casus belli, savaşmayı gerektiren olay, çevirenin notu olarak görülecekti. Çok daha olumlu olan ise 2. Dünya Savaşı'nın yol açtığı sanayi tükeniş yüzünden Sovyet bozgunculuğu karşısındaki direnişin kırılmış olduğunu Amerika'nın görmesiydi. O halde Sovyetleri uzun vadeli olarak tutma politikasının en önemli unsuru, Avrupa ve Japonya'da yerle bir olmuş sanayilerin, çiftliklerin ve kentlerin yeniden kurulmasına imkan vermek üzere çok geniş kapsamlı bir Amerikan ekonomik yardım programıydı. Çünkü bu yalnızca böyle yerlerin komünist sınıf mücadelesi ve devrim doktrinlerine kapılmaları ihtimalini azaltmakla kalmayacak, güç dengelerinin Amerika'nın lehine olarak yeniden ayarlanmasına da yarayacaktı. Kennan'ın çok inandırıcı jeopolitik tartışmasına göre, dünyada ulusal güvenlik açısından bizim için önemli sadece 5 sanayi ve askeri merkez varsa, Birleşik Devletler'in kendisi, rakibi SSCB, Büyük Britanya, Almanya ile Orta Avrupa ve Japonya, o halde adı geçen son 3 bölgeyi Batı kampı içinde tutmak ve onların gücünü arttırmakla sonuçta ortaya çıkacak kuvvetler korelasyonu Sovyetler Birliği'nin sürekli olarak geride kalmasını sağlayacaktı. Bunun kadar belli olan bir noktada Stalin Rusyası'nın bu stratejiye derin bir kuşkuyla bakacağıydı. Bu da özellikle söz konusu stratejinin yakın zamanlara kadar Sovyet düşmanı olan iki ülkeye, yani Almanya ile Japonya'ya yeniden güç kazandırılmasını da kapsamasından geliyordu. Böylece dönüm noktası oluşturan 1947 yılı boyunca ya da daha sonra iki tarafın attığı çeşitli adımların tam bir tarihçesini vermek yine genel sonuçlardan daha az önem taşımaktadır. Yunanistan ve Türkiye'ye daha önce İngiltere'nin verdiği güvencelerin Birleşik Devletler'ce devralınması, bu simgesel olarak sorumlulukların daha önce global polislik yapan ülkeden global polis konumuna yeni yükselen ülkeye aktarılması ve Londra'nın olduğu kadar Washington'ın da mantığının bir parçasıydı. Truman tarafından bölgesel sınırları olmayan bir doktrin çerçevesinde haklı gösteriliyordu. Ancak Avrupa kapsamı içinde Amerika'nın özgür halkların kendi kurumlarını korumalarına yardım için gösterdiği açık istek, kıtaya bela olan yaygın ekonomik dertler, yiyecek sıkıntısı ve kömür kıtlığıyla nasıl başa çıkılacağına ilişkin olarak yapılan ciddi tartışmalara bağlanabilir. Amerikan yönetiminin çözüm yolu Avrupa'yı ekonomik açıdan kendi ayakları üzerinde durdurmak üzere geniş kapsamlı yardım için Marshall Planı diye bilinen plan, amaçlı olarak komünist olsun olmasın tüm Avrupa ülkelerine yapılan bir öneri diye sunulmuştu. Ancak bu yardımı kabul etmenin Moskova için ne gibi çekici yanları olursa olsun Sovyet ekonomisinin tam en katı sosyalleştirme ve kolektifleştirme biçimlerine döndüğü bir sırada Batı Avrupa ile ortak işbirliğini getiriyordu. Ve planın raison d'être'in her yerdeki Avrupalıları özel girişimin kendilerine komünizmden daha kolay refah getirebileceğine ikna etmek olduğunu anlamak için dahi olmak gerekmiyordu. Molotov'un plan üzerindeki Paris görüşmelerini terk etmesinin ve yardım başvurusunda bulunmamaları için Rusya'nın Polonya ve Çekoslovakya'ya baskı yapmasının sonucu olarak Avrupa öncesine göre çok daha fazla bölünmüş bir hale geldi. Milyarlarca dolarlık Amerikan yardımıyla bu yardım özellikle daha büyük devletler olan İngiltere, Fransa, İtalya ve Batı Almanya'ya verilmişti. Desteklenen Batı Avrupa'da ekonomik büyüme hızla arttı ve bir Kuzey Atlantik ticaret ağının içinde bütünleşti. Doğu Avrupa'da ise komünist denetimler sıkılaştı. 1947'de yeniden kurulan ve ancak yarı gizli bir tür komünist enternasyonali olan Kominform kuruldu. Prag'daki çoğulcu rejime bir komünist darbe ile 1948'de son verildi. Tito'nun Yugoslavya'sı Stalin'in boğucu kollarının arasından sıyrılmayı başarırken öbür uydular temizleme hareketlerine maruz kaldılar. 1949'da da COMECON'a karşılıklı ekonomik yardım konseyi girmek zorunda bırakıldılar. Bir Sovyet Marshall planı olmakla ilgisi bulunmayan COMECON, yalnızca uyduları sağlamak için olan yeni bir mekanizmanın parçasıydı. Churchill 1946 tarihinde demir perdeyi anlatırken biraz erken davranmış olabilirdi. 2 yıl sonrasında ise dedikleri çıkıyordu. Doğu-Batı ekonomik rekabetlerinin yoğunlaşmasını askeri düzeydeki rekabet tamamlıyor ve Almanya bir kez daha tartışmanın merkezinde yer alıyordu. 1947 Mart'ında İngilizler ve Fransızlar bir Alman saldırısı karşısında her iki tarafında imza sahibi öbür tarafa tüm gücüyle askeri yardım taahhüdünde bulunduğu Dunkirk Anlaşması'nı imzaladılar. Ancak Londra'daki Dışişleri Bakanlığı bu ihtimalin biraz soyut olduğu düşüncesini taşımakta ve Batı Avrupa'nın iç zayıflıklarından daha çok kaygı duymaktaydı. Bu pakt 1948 Mart'ında Brüksel Anlaşması'yla Benelux ülkelerini de kapsamak üzere genişletildi. Bu ikinci anlaşmada Almanya'nın adı anılmıyordu ama Batı Avrupa'da özellikle de Fransa'da pek çok politikacının o sıralardaki saplantısının hala Rusya meselesinden çok Almanya meselesi olduğunu söylemek yerinde olur. Bu kimselerin kaygılarının Nuh Nebi'den kalma niteliği 1948 yılı ilerledikçe büyük değişikliğe uğradı. Brüksel Anlaşması'nın yapıldığı yıl Ruslar Almanya ile ilgili dörtlü denetim konseyinden bu ülkenin ekonomik ve politik geleceği konusunda Batı ile aralarında uyuşma sağlanması mümkün olmayan görüş ayrılıkları bulunduğu iddiasıyla çekildiler. 3 ay sonra 3 batılı denetim gücü Almanya'daki karaborsa ve para kargaşasına son vermek üzere yeni bir Deutsche Mark oluşturduklarını duyurdular. Rusların bu tek taraflı eyleme verdikleri tepki Batı Alman parasını kendi bölgelerinde yasaklamakla kalmadı. Kendi alanlarının 100 mil içine sokulan ve bir batılı nüfuz bölgesi olan Berlin'e giriş ve çıkışlara kısıtlama getirdiler. Düşmanlığın boyutlarını iyice açığa çıkaran 1948-1949 Berlin bunalımı oldu. Washington ve Londra'daki yetkililer Avrupa devletlerini, dominyonları ve Birleşik Devletleri Rusya ile bir savaş halinde bir araya getirerek birlikte karşı koymanın yollarını bile tartışmaktaydılar. Amerikalılar Marshall planında olduğu gibi Avrupalıların önce askeri güvenlik tasarılarıyla ortaya çıkmalarını isterken Birleşik Devletler'in komünist tehlikesini bu aşamada ne kadar ciddiye aldığı kuşku götürmezdi. Ülke içinde tüm özellikleriyle görülen Kızıl Korkusu ile ülke dışındaki daha sert eylemler birbirlerini tamamladı. Truman Mart 1948'de zorunlu askerliğin yeniden getirilmesini kongreden istiyor ve bu istek aynı yıl Haziran ayında zorunlu askerlik yasasıyla yerine geliyordu. Sovyetlerin Berlin'e giden karayollarını abluk altına almaları bu hareketlere güç kattı. Hava gücü çağına erişilmiş olması, Amerikalılara ve İngilizlere bunu izleyen 11 ay içinde Berlin'e uçakla malzeme göndererek Stalin'in blöfüne meydan okuma imkanı verse de karayolu geçişi yeniden sağlanıncaya kadar kente zorla girecek bir askeri konvoy göndermek gerektiğini savunan pek çok kişi oldu. Böyle bir eylemin savaş için kışkırtıcı olmayacağını düşünmek zordur. Gerçekte olan ise Birleşik Devletler'in yeni bir anlaşma uyarınca B-29 bombardıman uçaklarından oluşan bir filoyu İngiliz havaalanlarına göndermesiydi. Bu da onların işi ne kadar ciddiye aldıklarını gösteriyordu. Bu koşullar altında tecrit yanlısı senatörleri bile sonradan Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı haline gelecek kuruluşun oluşturulması için yapılan önerileri desteklemeye ikna etmek mümkün oldu. Amerika tam üye olacaktı. Aslında ama stratejik amaç Rus saldırısı halinde Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya yardım sağlanmasıydı. NATO ilk yıllarında kesin askeri hesaplardan çok politik kaygıları yansıtmış ve Amerika Avrupa dengesini korumayı kendine görev edinen başlıca batılı kanat güç rolünü İngiltere'den devralırken Amerika'nın diplomatik geleneklerinde meydana gelen tarihi değişikliğin simgesi olmuştu. Amerikan ve İngiliz hükümetlerinin gözünde başlıca görev Birleşik Devletler ve Kanada'yı Brüksel Paktı'nı imzalayanlarla birleştirmek ve karşılıklı destek vaadini Norveç ve İtalya gibi kendilerini güvensiz hisseden ülkeleri de kapsayacak biçimde genişletmekti. Aslında NATO anlaşmasının imzalandığı gün ABD ordusunun Avrupa'da ancak 100 bin askeri bulunuyordu. Oysa 1945'teki asker sayısı 3 milyondu. Ve batıya doğru yönelen bir Sovyet baskısına direnecek yerleşik tümen sayısı yalnızca 12 idi. 7 Fransız, 2 İngiliz, 2 Amerikan, 1 Belçika tümeni. Bu dönemdeki Rus kuvvetleri sayı ve yeterlik yönünden batıda etrafı telaşa veren kimselerin iddia ettiklerinin yarısı kadar bile olmamalarına rağmen her iki bloktaki asker toplamları dengesizliği huzur bozucuydu. Biraz daha sonra da bu korkular komünistlerin Kuzey Almanya Ovası'na Kore Savaşı'nda Yalu'yu geçtikleri kadar hızla yayılabilecekleri düşüncesiyle arttı. Bu şu demekti ki NATO stratejisi giderek daha büyük ölçüde bir Sovyet istilasına cevap olarak uzun menzilli Amerikan bombardıman uçaklarının yapacakları çok geniş misilleme esasına dayanırken büyük bir konvansiyonel ordu oluşturma zorunluluğu da vardı. Öte yandan bu durum batılı kanat güçlerin üçünü de Birleşik Devletler, Kanada ve İngiltere Avrupa kıtası üzerindeki sürekli askeri yükümlülüklerle o derece bağlıyordu ki bu ülkelerin 1930'lardaki strateji planlamacıları durumu görseler şaşkınlık içinde kalırlardı. NATO İttifakı Marshall planının ekonomik açıdan yaptığını askeri açıdan yapmıştır. NATO Avrupa'nın 1945'te iki kampa bölünmesini derinleştirmiş, yalnız geleneksel olarak tarafsız ülkeler İsviçre, İsveç, Franco İspanyası ve bir takım özel örnekler Finlandiya, Avusturya, Yugoslavya. Her iki kampta da yer almamışlardır. Zamanı geldiğinde bu ittifaka Sovyet egemenliği altındaki Varşova Paktı ile karşılık verilecekti. Bu derinleşen bölünme ise Almanya'nın yeniden birliğe kavuşmasını daha da uzak bir ihtimal haline getirdi. Fransızların kaygılarına rağmen 1950'lerin sonlarında Batı Alman silahlı kuvvetlerinin sayısı NATO yapısı içinde artmaya başladı. Bu da Batı asker sayısı toplamları arasındaki farkı gerçekten daraltmak istiyorsa yeterince mantıklı bir şeydi. Ancak kaçınılmaz olarak SSCB'yi de özel denetimlere rağmen bir Doğu Alman ordusu oluşturmaya itti. Her iki Alman devleti de kendi askeri ittifakı içine girince iki blokun da Almanya'nın ileride tarafsızlık yolundaki her türlü girişimine ürküntü ve kuşkuyla kendi güvenliklerine bir darbe olarak bakmaları kaçınılmazdı. Rusya söz konusu olduğunda bu duygular Stalin'in 1953'teki ölümünden sonra bile bir kere komünist olan bir ülkenin bu görüşten vazgeçmesine izin verilmemesi gerektiğine ilişkin inançla pekişmekteydi. Bu, sonraki deyimiyle Brejnev doktriniydi. 1953 Ocağı'nda ABD Ulusal Güvenlik Konseyi gizli olarak Doğu Avrupa uydu devletlerinin ancak genel bir savaş ile ya da Rusların kendileri tarafından özgürlüğe kavuşturulabileceklerini kabul etmişti. Barlett'in üstü kapalı olarak işaret ettiği gibi her ikisi de imkansızdı. 1953'te de Doğu Almanya'daki bir ayaklanma hızla bastırıldı. 1956'da Macaristan'ın Varşova Paktı'ndan çekilme kararından telaşa düşen Rusya, tümenlerini bu ülkeye geri yolladı ve ülkenin bağımsızlığına son verdi. Kruşçev yenilgiyi kabullenerek yetenekli kişilerin batıya olan akışını durdurmak üzere 1961'de Berlin Duvarı'nın yapılmasını emretti. 1968'de Çekler 12 yıl önce Macarların uğradığı akibete uğradılar. Ancak bu kez daha az kan döküldü. Batı'nın ne ideolojik ne de ekonomik çekiciliğine, resmi propagandalarına rağmen denk bir şeyler vermeyi başaramayan Sovyet liderlerinin aldığı bu önlemlerin hepsi de iki blok arasındaki bölünmeyi pekiştirmekten başka bir şey yapmadı. Soğuk Savaş'ın ikinci ana özelliği, yani Avrupa'nın kendisinden dünyanın öbür bölümlerine doğru olan sürekli yanal tırmanışı hiç de şaşırtıcı değildi. Savaşın kendisi sürerken Ruslar tüm güçlerini neredeyse tek amaçlılıkla Alman tehdidiyle uğraşmak için bir noktada toplamışlardı. Ancak bu Moskova'nın Türkiye, İran ve Uzak Doğu'nun geleceklerine duyduğu politik ilgiden vazgeçti demek değildi. Böyle olmadığı da 1945 Ağustos'unda açıkça ortaya çıktı. O halde Rusya'nın Avrupa ile ilgili konularda Batı ile olan kavgasının coğrafi olarak bu kıtayla sınırlı kalması pek mümkün değildi. Özellikle de anlaşmazlığın ilkeleri evrensel nitelikte olduğu için, ulusal güvenliğe karşı özellik, sosyalist planlamacılığa karşı liberalizm ve benzeri, daha da önemlisi, savaşın kendisi Balkanlardan Doğu Hint adalarına kadar çok büyük toplumsal ve politik çalkantıların çıkmasına yol açmıştı. Ve işgal ordularının doğrudan girmediği ülkelerde bile söz gelimi Hindistan ya da Mısır, iş gücünün, kaynakların ve düşüncelerin seferber edilmesi, köklü değişikliklere yol açmıştı. Geleneksel toplumsal düzenler alaşağı olmuş, sömürge rejimleri gözden düşmüş, yeraltı milliyetçi grupları serpilip gelişmiş ve kendini yalnızca askeri savaşa değil, politik değişime adayan direnişçi hareketler gelişmişti.